Ayrım 15.
Darwin'in evrim kuramı gözlenebilir 3 olgu ve 2 ilke içerir. İlk olgu, üreme biçimleri ne olursa olsun, canlıların geometrik diziyle çoğalma eğilimidir. İkinci olgu, bu eğilime karşın türlerde nüfusun aşağı yukarı sabit kaldığıdır. Bu iki olgudan Darwin yaşam savaşımı ilkesine ulaşır. Üçüncü olgu, canlıların bir tür hatta bir aileyi oluşturan bireylerin bile az ya da çok belirgin farklılıklar sergilemesidir. Yaşam savaşımı ilkesiyle birleşen bu olgu, Darwin'i temel ilkesi olan doğal seleksiyon düşüncesine götürür. Belli bir çevrede farklı özellikler taşıyan bireyler arasında yaşam savaşımı varsa, doğal koşullara uyum bakımından özellikleri üstünlük sağlayan bireylerin veya türlerin egemenlik kurması, diğerlerinin elenmesi kaçınılmazdır. Evrim sürecinin dayandığı bu düzeneye tüm eleştiri ve uğraşlara karşın daha geçerli diyebileceğimiz bir alternatif bulunamamıştır. Ayrıntılarında kimi değişikliklere uğramakla birlikte kuramın sürgüt Darwin'ci kalamayacağını gösteren herhangi bir belirti yoktur ortada. Newton, yerçekimi ilkesiyle devinim yasalarının yersel ya da göksel tüm nesneler için geçerli genellemeler olduğunu göstermiştir. Darwin'de yaşam savaşımı, doğal seleksiyon, çevreye uyum gibi birkaç ilke içeren kuramıyla evrim olgusuna bilimsel açıklama getirdi. İnsanın ottan çiçeğe, amipten maymuna uzanan canlı dünyanın bir parçası olduğunu gösterdi. Ek 2. Darwincilik, tepkiler ve eleştiriler. Bu yazı Bilim ve Ütopya dergisinin Aralık 1994 sayısında yayımlanmıştır. Cemal Yıldırım. Bilim tarihinde hiçbir kuram Darwincilik ölçüsünde ideolojik çatışmalara yol açmamıştır. Türlerin kökeninin yayınından günümüze değin geçen yaklaşık 150 yıl boyunca evrim kuramı, bilimsel diyebileceğimiz eleştirilerin yanı sıra kimi kez saldırıya dönüşen tepkilere uğramıştır. Başlangıçta kuramı alaycı bir dille hafife alan bağnaz çevrelerin zamanla tutumlarını sertleştirdiği, Darwin'i neredeyse bir şeytan, evrim düşüncesini bir safsata diye karalama yoluna gittiklerini görüyoruz. Öyle ki çok geçmeden canlı dünyadaki değişim sürecine ilişkin bir kuram, din ve bilim arasında amansız bir çatışma konusu olur. Teologların gözünde evrim kuramı kutsal öğretiyi düpedüz yatsıma demekti. Bu saygısızlığa seyirci kalınamazdı. Gerçi onlar 17. yüzyılın başlarında Bruno'yu ateşte yakan, Galilei ileri yaşına karşın ömür boyu ev hapsine mahkum eden Engizisyon yöntemiyle Darwin'i yargılama gücüne sahip değillerdi artık. Ama Darwinciliği lanetleme, sorunu çarpıtma yolunda açtıkları kampanyayı daha sinsice yürütebilirlerdi. Bu kampanya yaratılışçılık adı altında günümüzde de sürdürülmektedir. Son yıllarda ülkemizde de etkinlik gösteren bu akımın oportunist kesimlerinde desteğiyle orta öğretim ders kitaplarına uzanan bir etki alanı oluşturduğunu biliyoruz. Kuramın temel kavramları. Bu yazıda tüm güncelliğine karşın sorunu bu yanıyla ele almayacağız. Bu konuda gerekli açıklama kitabın ana bölümünde verilmiştir. Evrim kuramına yöneltilen daha nesnel eleştirilere, kimi bilim adamlarında da kendini açığa vuran bir doyumsuzluğa değinmek, kurama bilimsel yeterlik yönünden bakmak istiyoruz. Ama önce günümüzdeki anlamında Darwincilikten ne anladığımızı kısaca belirtmeliyiz. Aşağıda sıralanan dört noktanın kuramı özetlediği söylenebilir. 1. Evrimleşme. Tüm organizmalar hemen her alanda basit ya da daha ilkel canlı bir form ya da formlardan evrimleşerek oluşmuştur. Toplanan çok sayı ve çeşitli gözlemsel verilerle kanıtlanan bu genelleme, kilisenin resmi görüşünü yansıtan türlerin değişmezliği öğretisine doğrudan ters düşmektedir. 2. Var olma savaşımı. Canlılarda üreme, sınırlı çevre ve beslenme olanaklarını aştığından, bireyler arasında yarışma, dahası var olma savaşımı kaçınılmazdır. 19. yüzyıl liberal ekonomisinin kıyasıya yarışma özelliğini yansıtan bu sav, yalnız kilisenin değil, hümanist eğilimli çevrelerinde tepkisini çekmiştir. 3. Varyasyonlar. Aynı türü oluşturan bireyler bile tek düze değildir. Özelliklerinde çeşitli bakımlardan yapısal farklar taşırlar. En önemlilerini mutasyonların oluşturduğu bu farklar, olumlu ya da olumsuz yönden çevre koşullarına uyumu etkileyici nitelikte olabilir. Bu gözlem var olma savaşımı savı ile birleştiğinde, Darwin'in doğal seleksiyon diye bilinen ve kuramın özünü oluşturan ilke ortaya çıkmaktadır. 4. Doğal seleksiyon. Var olma savaşımında çevreye uyum sağlamada yetersiz kalan bireyler ayıklanır. Üstünlük kuranlar çoğalmayı sürdürür. Öylece uzun sürede daha yetkin, daha karmaşık türlere yol açılmış olur. Evrimi bir olgu olarak varsayan, bu olguyu doğaüstü bir güç ya da dizayna başvurmaksızın açıklama yoluna giden doğal seleksiyon ilkesi, mutasyon veya rastlantı varyasyonlar üzerinde çalışan, kalıtsal özellikleri bir tür denetim altında tutan, salt mekanik bir düzenektir. Geleneksel koşullanmalara ters düşen öyle bir yaklaşımın geniş tepkilere yol açması beklenmeyen bir olay değildi kuşkusuz. Nitekim evrim kuramını neredeyse Darwin'le aynı zamanda ortaya koyan Wallace, beklenen tepkiyi yumuşatmak için şöyle bir açıklamada bulunma gereğini duymuştu. Darwincilik dayandığı mantığın en aşırı yorumunda bile insanın ruhsal doğasını yadsımayı değil, tam tersine doğrulamayı içermektedir. Ne var ki bu türden sözler inandırıcı olmaktan uzaktı. Darwin'in tezi yorum gerektirmeyecek kadar açıktı. Tüm canlılar gibi insan da salt mekanik bir sürecin ürünüydü. Tanrısal yaratış değil, doğal seleksiyon söz konusuydu. 19. yüzyıl bilimcilerinin coşkuyla kucakladıkları Darwincilik, kimi bilim adamlarıyla entelektüellerin de kolayca işlerine sindiremedikleri bir görüştü. Örneğin dönemin Dublin Üniversitesi biyoloji profesörü Hooton, Darwin'i bir tür şarlatanlıkla suçluyordu. Darwin'in kuramında yeni olan her şey yanlıştı. Doğru olan da zaten bildiğimiz şeyler. Yazın dünyasının ünlülerinden Chesterton'ın yargısı daha da kırıcıydı. Darwin kuramı bir zehirdir. Dünyanın bugün içine düştüğü ruhsal bunalımın başlıca nedeni bu zehirdir. Bazı bilimsel eleştiriler. Bunlar çoğunluk ölçü dışı duygusal tepkiler. Şimdi gelelim daha ussal diyebileceğimiz eleştirilere. Yüzyılımızın başından bu yana giderek belirginleşen bu eleştirileri iki kümede toplayabiliriz. A. Kimi bilim adamlarında kendini açığa vuran doyumsuzluk. B. Bilim felsefesi açısından duyulan yetersizlik. A. Baştan beri yürürlükte kalan bir eleştiri, kuramın canlılığının hücre ya da organizma formunda ilk nasıl ortaya çıktığını açıklamadığına ilişkindir. Bugün de gizemini koruyan ve spekülasyon çerçevesinde tartışılan bu olay, aslında evrim kuramının kapsamı dışındadır. Ne Darwin'in ne de onu izleyen bilim adamlarının kurama o genişlikte bir işlev yükledikleri söylenebilir. Kuramla geliştirilen açıklama, biyolojinin hemen tüm dallarındaki çalışmalara ışık tutmakla birlikte evrim süreciyle sınırlıdır. Bilimsel açıdan bir başka eleştiri de canlı dünyanın bir çatışma, bir var olma savaşımı olduğu savına ilişkindir. Gerçekten organizmaların özellikle ileri gelişmişlik düzeylerinde dayanışma, dahası işbirliği diyebileceğimiz davranışlarda sergilendiğini gösteren güvenilir pek çok gözlem ortaya konmuştur. Ne var ki Darwin'in bu olayın farkında olmadığı da söylenemez. Eleştirinin gerekçesini Darwin'in oldukça esnek ve duraksamaya yer veren yaklaşımında değil, gözleri var olma savaşımıyla büyülenmiş militan Darwincilerin katı tutumunda aramak gerekir. Daha önemli bir üçüncü eleştiri doğal seleksiyonun açıklayıcı bir ilke olarak yetersizliğine ilişkindir. Buna göre amipten insana uzanan tüm aşamalarında canlılar, fizik ve kimya çözümlemelerine el vermeyen olağanüstü bir düzen, eleksel bir eğilim sergilemektedir. Bunun rastlantı varyasyonlar üzerinde mekanik bir düzenek olan doğal seleksiyonla açıklanması olanaksızdır. Örneğin insan gözünü alalım. Yapı ve işleyişi bu denli karmaşık, ince ve yetkin dokunmuş bir organın belli bir amaca yönelik hiçbir yaratıcı güç içermeyen salt mekanik ve düzenekle oluştuğu olası mıdır? Sanat, felsefe ve bilim çalışmalarıyla uygarlıklar yaratan insanın doğal seleksiyonla evrimleştiği yeterli bir açıklama olabilir mi? Annenin yavru sevgisini hiçbir ruhsal öğe içermeyen kör bir düzenekle açıklamaya olanak var mıdır? Biyologların bu arada Darwincilerin bu tür sorulara doyurucu yanıt verdiklerini söylemek güçtür kuşkusuz. Ancak bilim adamlarının Alan Vital, entelleşi, tanrısal dizayn türünden gizemli kavramlarla getirilen sözde açıklamaları da geçerli saymaları beklenmemelidir. Son yıllarda ortaya atılan kimi bilim adamlarının da sıcak baktığı kendiliğinden düzenlenme, kuramının da henüz kurgusal bir hipotez olmanın ötesinde bir ağırlık taşıdığı kolayca söylenemez. Bakınız C. Yıldırım, Bilimsel Yöntemin Yeterlik Sorunu, Felsefe Tartışmaları, 16. kitap, 1994. Darwincilik açıklama bakımından kimi soruları yanıtsız da bıraksa, yerleşik bilimsel normlar açısından geçerliliğini sürdüren bir kuramdır. Daha kapsamlı ve doyurucu alternatif bir kuram ortaya çıkmadıkça, biyoloji alanındaki paradigma konumunu yitirmesi beklenemez. Felsefi eleştiriler. B. Darwinciliğe bilim felsefesi açısından yöneltilen eleştiriyi ise kısaca şöyle belirtebiliriz. Darwincilik bilimsel bir kuram olmaktan çok metafiziksel bir öğretidir. Bilimselliğin asal ölçütü olgusal yoklanabilirliktir. Oysa Darwinciliğin öyle bir teste el verdiği söylenemez. Başka bir deyişle Darwinciliği doğrulayan pek çok olgusal veriler gösterilebilir, gösterilmiştir de. Ama bilimselliğin ölçütü doğrulanmaya değil, yanlışlanmaya elverişliliktir. Darwinciler kuramlarının hangi olası gözlem sonuçlarıyla yanlışlanabileceğini ortaya koymuş değillerdir. Çağımızın seçkin bilim felsefecisi Karl Popper'ın dile getirdiği bu eleştiriye tümüyle katılmaya olanak yoktur. Evrim kuramının olgusal yoklanmaya yeterince el vermediği doğru olsa bile metafiziksel olduğu yerinde bir niteleme değildir. Kendisinin de belirttiği gibi evrim kuramı pek çok yönden paha biçilmez değerde bir dizgedir. Bu kuram olmasaydı diyor Popper, Darwin'den sonra hızla artan bilgi birikimimizde hangi düzeyde kalırdık bilmiyorum. Kuram gerçi metafizikseldir ama somut ve pratik birçok araştırmaya tuttuğu ışık göz önüne alındığında büyük değeri yadsınamaz. Yeni bir çevreye uyum sağlama konusunu incelemeye olanak vermekte, uyum kurma düzeneğine ışık tutmakta, dahası evrim sürecinin dayandığı düzeneği anlamamızı sağlamaktadır. Üstelik tüm bu işlevler bakımından Darwincilik sahip olduğumuz tek inandırıcı kuramdır. Kuramın neredeyse evrensel boyutlara ulaşan saygınlığının nedeni de budur. Evrim kuramının değeri. Bir noktanın özellikle vurgulanması gerekir. Darwincilik sıradan bilimsel bir kuram değildir. Kuramın dünya görüşümüz üzerinde bilimsellik sınırını aşan derin etkileri olmuştur. Evrim kuramı alanında tanınmış bir otorite olan Julian Huxley'in aşağıda aktardığımız sözleri kuramın değerini daha geniş bir perspektifte dile getirmektedir. Evrim kuramı insanın kendisi, doğaya ilişkin genel anlayışı, doğa içindeki konumu bakımından da önemli içeriklerle yüklüdür. Bu kuramla birlikte insanın geçmişte aradığı altın çağ yokluğa karıştı. Durağan yaşam beklentisi değişen, yeniliğe açılan, ilerleyen bir yaşam anlayışına bıraktı. Geçmişten gelen, geleceğe açılan yaşam serüvenimiz gözümüzde binlerce kat büyüdü. Newton, hareketin genel ilkelerinin yersel nesneler gibi göksel nesneleri de kapsadığını göstermişti. Darwin de yaşam savaşımı, doğal seleksiyon, onlara bağlı çevreye uyum gibi birkaç basit ilkeyle insanın canlı dünyanın, maymundan çiçeğe, bakteriden amibe uzanan, değişen ve kaçınılmaz ortak bir ağın parçası olduğunu ortaya koydu. Newton fiziğinin temel ilkelerinin şimdi yerini daha kapsamlı ilkelere bıraktığını biliyoruz. Gerçi o ilkeler belli bir düzeyde uygulama geçerliliklerini tümüyle korumaktadır. Darwin'in ilkelerine gelince, ayrıntılarında daha büyük değişikliklere uğramakla birlikte bunların yerini başka temel ilkelere bırakacağı zayıf bir olasılıktır. Evrimsel biyolojinin sürgüt Darwinci kalmayacağını gösteren hiçbir belirti görmüyoruz ortada. Ek 3. Darwincilik yıkıldı mı? Julian Huxley. Darwin'in başyapıtı türlerin kökeni iki temel noktayı kapsamaktadır. Bunlardan biri türlerin değişmezliği öğretisine ilişkindir. Darwin çok sayı ve çeşitte olgusal kanıtlar getirerek kilisenin resmi görüşünü de yansıtan o yerleşik öğretinin dayanaksız olduğunu gösterir. Belli doğa olgularını açıklama bir evrim kuramı oluşturmayı gerektirmekteydi. Canlı dünyada sürekli yeni türlere yol açan ama yavaş giden değişim genel kuraldı. İkinci nokta Darwin'in doğal seleksiyon dediği evrim sürecinin düzeneğine ilişkindir. Buna göre tüm ereksel görünüme karşın canlıların evrimi doğrudan ve de yalın bir biçimde hiçbir amaç içermeyen mekanik terimlerle açıklanabilirdi. Darwin'in çalışmasını meslekten biyologlar arasında etkili kılan işte bu ikinci noktaydı. Biyologların çoğu zaten evrim düşüncesini kabul etmeye hazırdı. Ancak 1859'dan önce hemen hiçbir biyolog evrimin oluşum düzeneği üzerinde bilimsel diyebileceğimiz bir düşünceye sahip değildi. O dönemin seçkin bilim adamlarından T.H. Huxley, örneğin türlerin kökenini okuduktan sonra bunu düşünmediğim için ne kadar aptal olmalıyım demekten kendini alamaz. Darwin'in evrim görüşü 19. yüzyılın sonlarına dek biyologlar tarafından genellikle benimsenir. 1890'dan sonra su yüzüne vuran kimi kuşku ve doyumsuzluk belirtileri giderek yoğunluk kazanır. Öyle ki 1910'a gelindiğinde kimi eleştiricilerin Darwinciliğin artık öldüğünü ileri sürdüklerine tanık olmaktayız. Darwincilik derken kuşkusuz evrimin doğal seleksiyon yöntemi söz konusuydu. Yoksa 1859'dan sonra bir iki eski kafalı ya da şarlatan dışında biyologların hemen hiçbiri evrim olgusunu sorgulama yoluna gitmemiştir. Yüzyılımızın başlarında evrim kuramına yönelik bu kuşkucu tutum iki temel nedene dayanmaktaydı. Bir kez o zaman bilinen Darwincilik giderek salt spekülatif bir öğreti olma yoluna girmiş, doğal seleksiyon, olgusal verilere gitmeksizin de her şeyi açıklayan, doğruluğu apaçık bir ilke diye algılanmaya başlanmıştı. Sonra genetik alanında mutasyon denen yeni bir olay ortaya çıkmıştı. Buna göre kalıtsal değişim adım adım değil sıçrayarak ilerlemekteydi. Bu demekti ki evrim Darwin'in ileri sürdüğü gibi yavaş giden bir değişim değil, büyük sıçramalar içeren bir süreçtir. Ne var ki evrim ve kalıtım çalışmalarında daha sonra ortaya konan çok sayıda yeni olgusal kanıtlar, Darwinciliğe yöneltilen eleştirilerin yersizliğini gösterir. Dahası dengeyi kanımca bir daha tersine dönmeyecek şekilde Darwincilik lehine çevirir. Bu kanıtlar arasında en başta mutasyonların büyük çoğunluğunun sıçramalar biçiminde değil, belki küçük adımlar biçiminde birer değişim olduğu bulgusu gelir. Görülüyor ki Darwinciliğin yıkıldığı savı en azından bir abartma olmaktan ileri bir şey değildi. Gerçekten yüzyılımızda ortaya konan tüm biyolojik bulgular, doğal seleksiyonu evrimin temel yöntemi olarak kanıtlayıcı niteliktedir. Öyle ki bu yöntem şimdi Darwin'in bıraktığından daha sağlam bir dayanak üstündedir. Bir noktayı hemen belirtelim. Evrime ilişkin alternatif açıklamalar inandırıcı olmaktan çıkmıştır. Bunların başında sonradan edinilen özelliklerin, yani bireyin yaşam döneminde çevresindeki değişikliklerin etkisiyle ya da organlarını kullanıp kullanmama nedeniyle uğradığı değişikliklerin. Kalıtsallık savını içeren Lamarckçılık vardı. Bu artık geçerliğini tümüyle yitirmiş bir teoridir. Açıklamada yetersiz kaldığı birçok olguların yanı sıra pek çok olguya da açıktan ters düşmektedir. Üstelik açıklar göründüğü olgularda ya bir takım yanlışlıklar içermekte ya da daha doyurucu alternatif açıklamalara el vermektedir. Kaldı ki teorinin kendi içinde yeterince tutarlı olduğu bile söylenemez. Gene inandırıcılığını yitiren bir başka açıklamada ortogenesis denen evrimin önceden konmuş belli bir yönde ilerleyen bir süreç olduğu görüşüdür. Gerçi fosiller üzerindeki incelemeler evrimin çoğu kez doğrusal bir çizgi izlediğini göstermektedir. Bunun çok iyi bilinen bir örneği atın koşma hızına, tek tırnaklı ayağa, ot çiğnemede oldukça etkili diş yapısına yönelik kararlı evrimidir. Ne var ki evrimin nerede daha etkili bir organ ya da organsal işleve yönelik olduğu görülmüşse orada doğal seleksiyonu bulmaktayız. Kaldı ki filler ile bir maymun türü olan şebekler, örneğinde olduğu gibi evrimin doğrusal bir çizgi izlemediğini, tersine zaman zaman yön değiştirdiğini gösteren pek çok gözlem verisi vardır. Evrimi açıklamada bir de Bergson'un Alien Vitali türünden gizemli yaşam gücü ya da bilinçaltı ereksellik içeren teorilere başvurulduğunu biliyoruz. Öyle bir teori çarpıcı da olsa gerçek anlamda bir açıklama olmaktan uzaktır. Yaşamın Alien Vital denen gizemli atılım gücüyle evrimleştiğini söylemenin uçağın Alien uçak olduğu için uçtuğunu söylemekten farkı yoktur. Durum yalnızca sözünü ettiğimiz alternatif açıklamaların geçerliliklerini yitirmesiyle değil, aynı zamanda doğal seleksiyon kuramını destekleyen pek çok yeni kanıtın toplanmasıyla da Darwincilik için güvence sağlamıştır. Darwin'in kendi kuramına ilişkin sıkıntılarından biri, ki bu sıkıntı onu istemeyerek de olsa bazı noktalarda Lamarckçılığa sığınmaya itmiştir, bizim şimdi küçük mutasyon dediğimiz ufak çapta kalıtsal varyasyonların çiftleşmeye karşın nasıl korunabildiğini görememesiydi. Bu o sıra yaygın olan kalıtsal kaynaşma düşüncesine bağlı olmasından ileri gelen bir sıkıntıydı. İki farklı tip arasındaki çiftleşmede iki tarafın kalıtım özelliklerinin yavruda kaynaştığı, tıpkı ayrı renkteki iki mürekkep damlasının kaynaşması gibi varsanıyordu. Öyle ki yeni bir özelliğin çiftleşme nedeniyle bozularak çok geçmeden ortadan silineceği beklentisi vardı. Oysa Mendelciliğin özü genlerin ya da kalıtım birimlerinin çok az rastlanan mutasyonları hesaba katmazsa öbür genlerle birleşme biçimleri ne olursa olsun değişmeden kaldığıdır. Mutasyonla oluşan genlerin birçoğunun koşullar el verip çoğalma olanağı buluncaya dek üreme hücresi plazmasında etkisiz olarak kaldığı bilinmektedir. Mutasyonla oluşan yeni bir gen çekinek ise yani belirgin etkinlik göstermesi için çift dozda ortaya çıkması gerekiyorsa azıcık zararlı da olsa tek dozda uzun süre kalabilir. Darwinciliğin özü doğal seleksiyon ilkesinde saklıdır. Öyleyse öncelikle bu ilkeyi anlamamız gerekir. Darwin doğal seleksiyon teorisini gözlenebilir 3 doğa olgusuyla bu olgulardan kalkan 2 mantıksal çıkarsamaya oturtmuştur. İlk olgu tüm organizmaların geometrik diziyle çoğalma eğilimidir. Organizmaların bu eğilimi yaşamlarının ilk aşamasında yavruların sayı bakımından ana babalarını daima aştığı olgusunda yansımaktadır. Bu kural canlıların üreme biçimi nasıl olursa olsun doğum, yumurtadan çıkma, hücre bölünmesi ve benzeri tüm durumlar için geçerlidir. İkinci olgu daha fazla çoğalma eğilimine karşın türlerde nüfusun aşağı yukarı sabit kaldığıdır. Bu iki olgudan Darwin ilk ilkesini, yaşam savaşımı ilkesini çıkarsar. Şöyle ki, yaşamı sürdürebilenden daha fazla yavru üretildiğinden bunlar arasında yaşamda kalma yarışımı kaçınılmazdır. Darwin'in üçüncü doğa olgusu varyasyondu. Tüm organizmalar birbirinden önemli ölçülerde farklılık gösterir. Bu olguyla birinci çıkarsaması ona ikinci çıkarsaması olan doğal seleksiyon ilkesini verir. Bireyler arasında yaşam savaşımı olduğu, bireylerin de farklı özellikler taşıdığı göz önüne alındığında, yaşam savaşımında kimi özelliklerin üstünlük, kimi özelliklerin de tersine yetersizlik oluşturacağı kaçınılmazdır. Öyleyse özellikleri üstünlük sağlayan bireylerin, yaşamda kalma ve üreme olasılığı yetersizlik içinde olan bireylerden daha fazladır. Söz konusu özellikler çoğunluk kalıtsal olduğundan, yaşam savaşımında başarı sağlayan özellikler kuşaklar boyu birikirken, yetersizliğe yol açan özellikler bireylerin ayıklanmasıyla giderek yok olur. Böylece doğal seleksiyon canlıların çevre koşullarına daha uyumlu olmalarını sağlamakta, uzun sürede türlerin evrimine yol açmaktadır. Biyolojinin tarihsel gelişiminin ışığında değindiğimiz noktalar üzerinde biraz daha durmak, hem Darwin'in teorisine ilişkin kendi görüşünü hem de günümüzün bakışını aydınlatmak bakımından yararlı olacaktır. Darwin'in belirlediği ilk olgu herhangi bir sorgulamaya uğramadan kalmaktır. Tüm organizmalar geometrik diziyle çoğalma gizilgücüne, potansiyeline sahiptir. Kuşkusuz üreyen yavruların ana babaya oranı sabit değildir. Bu yerden yere, mevsimden mevsime farklılık gösterebilir. Bununla birlikte tüm durumlarda çoğalma eğilimi aritmetik değil, geometrik artış sergilemektedir. Türlerin nüfus sayısındaki genel kararlılığına ilişkin ikinci olgu da herhangi bir kuşku ya da itiraza yol açmamıştır.